Ayrım 28.
Sonra da "Ah ben saadette olsam kendisini teselli etmeye çalışırdım" demişsiniz. Ya öyle mi demişim? Birden hatırlayamadım ama demiş olabilirim. Bunu duyduğumuz zaman sizin de Mediha Sultan'la evlenmeyi düşündüğünüzü anladık. Aman efendim, benim ne haddime bir sultanın izdivacına talip olmak? Ne büyük onur bendeniz için. Damadı Hazreti Şehriyarilik benim için büyük küstahlık olmaz mı? Olmaz Ferit Bey, olmaz. Biz sizin gibi düşünmüyoruz. Hakkınızdaki soruşturmayı tamamladıktan sonra sizin buraya celbinizi muvafık gördüm. Durumu yakınlarınızla konuştuktan sonra hemen Mediha Sultan'la evlenmek istediğinizi mabeyine bildirin. Padişahımız Efendimiz bu talebinizi olumlu karşılayabilirler. Aman Sadrazam Hazretleri, çok duygulandım. Padişahımız Hazretlerinin hakkımda böyle düşünmesi de benim için ne büyük onur. Ferit Bey, kesin bir şey söylemiyorum. Diyeceğim sadece şu: siz bir istekte bulunursanız Zat-ı Şahane bunu belki de yadırgamazlar. Peki Sadrazam Hazretleri, ya Mediha Sultan bunu nasıl karşılar? Kendisi benim merhum eşinin yakın arkadaşı olduğumu duymuştur belki de. Merhum arkadaşımın eşiyle evlenmeye kalkmamı yadırgamaz mı? Yadırgamaz efendim, hiç yadırgamaz. Yapacağınız şey yakın bir arkadaşlık görevidir. Merhumun ruhu bundan huzur duyar. Size hemen baş mabeyinci ile bu hususu görüşmenizi öneririm. Sevinçten Ferit Bey'in ağzı kulaklarına varıyordu. Ateş olmayan yerden duman çıkmazdı. Demek ki hem hünkârın hem de Mediha Sultan'ın onayı alınmıştı. Öyle olmasa kendisini böyle alelacele çağırırlar mıydı? Koca Sadrazam Kamil Paşa da kendisiyle böyle umut verici bir biçimde konuşur muydu? Demek ki kendisine sarayın kapıları açılıyordu. Ne demekti saraya damat olmak? Bu vezir olmak demekti. Londra'ya sefir olmasının yolu da saraydan geçiyordu. Daha 30 yaşlarındaydı. O yaşta vezir olacaktı. Necip Paşa da zaten 22 yaşında vezir olmamış mıydı? Ama kendisi bu yaşta sefir-i kebir olmayı aklına koymuştu. Neden olmasın? Sadrazamın yanından ayrılır ayrılmaz kapıda bekleyen arabacıya hemen "Çek oğlum," dedi Yıldız Sarayı'na. Baş mabeyinciyi görmek istediğini bildirdi. Baş mabeyinci hiç haberi yokmuş gibi "Kiminle müşerref oluyorum?" diye sordu. Ferit Paşa adını ve kimliğini söyledi. "Efendim, ziyaretinizin sebebini öğrenebilir miyim?" "Beyefendi, bendeniz bir izdivaç talebi için sizi rahatsız ediyorum." "Allah Allah, ne demek istiyorsunuz? Lütfen açık açık konuşur musunuz?" "Konuşayım efendim. Bendeniz az önce maksadımı Kamil Paşa Hazretlerine arz etmiştim. O da sizi ziyaret etmemi emretmişti." "İyi de söyleyeyim bakalım, siz kiminle evlenmek istiyorsunuz? Lütfen açık açık konuşur musunuz?" "Mediha Sultan'la efendim." "Sizde hiç utanma sıkılma yok mudur oğlum? Bu ne küstahlık? Londra'daki görevinizden istifa edip gelmişsiniz. İş güç sahibi de değilsiniz. Şimdiye kadar hiçbir kahramanlık, başarı göstermemişsiniz. Hiçbir nişan da almamışsınız. Londra'dan ayağınızın tozuyla paldır küldür saraya gelip kız istemeye kalkıyorsunuz. Siz çıldırdınız mı?" "Hayır efendim, asla. Ben çılgın falan değilim. Kamil Paşa Hazretleri emretmeseydi gelip sizi rahatsız etmezdim." "Peki oğlum, hadi sen şimdi git de yarın sabah bir uğra bakayım. Ben de Sadrazam Hazretleri ile bir görüşürüm." Ertesi gün Ferit Bey saraya gitti. Baş mabeyinci durumu Sadrazam'dan öğrenmişti. Damat adayına çok iyi davrandı. Ama ne de olsa eski bir bürokrattı. Ferit Bey'e, "Siz şimdi bir dilekçeyle durumunuzu bana arz edin. Ben de bunu muameleye koyayım. İstidanızı Zat-ı Şahane'ye arz edin. Sonucu size bildiririm," demekle yetindi. Ferit Bey yakınlarının yardımıyla gerekeni yaptı ve sonucu beklemeye başladı. Artık bütün yakınları kendini tebrik ediyor ve şimdiden kendisine damadı Şehriyari gibi davranıyorlardı. Hepsi iyi de o Mediha Sultan'ı hiç görmemişti. Güzel miydi, çirkin miydi, sarışın mıydı, esmer mi, uzun boylu muydu, kısa boylu mu, zayıf mıydı, tombul mu, gözleri ne renkti, sesinin tonu, konuşması nasıldı hiç bilmiyordu. Bildiği üç şey vardı: Sultan Abdülmecid'in kızı olması, Abdülhamid'in kız kardeşi olması, üçüncüsü de aziz arkadaşı Necip Paşa'nın ölümüyle dul kalmış olması. Bu üç şeyin içinde en önemlisi padişahın kız kardeşi olmasıydı. Ötekiler önemsiz şeylerdi. Ferit Bey her zamanki yaşamını yine sürdürebilirdi. İki gün sonra konağa mabeyinden bir yaver geldi. Zat-ı Şahane kendisiyle görüşmek istemişti. Gitti, padişah kendisini huzura kabul etti ve Ferit Bey dedi. Medihe Sultan'la evlenme isteğinizi öğrendim, çok memnun oldum. Ailemize katılmanızın sizin için ne kadar onur verici bir olay olduğunu bildiğinizi sanırım. Medihe Sultan'a layık olmaya çalışın. Sizi şimdiden kutlar ve mutluluklar dilerim. Sadrazamın da önerdiği gibi Ferit Bey'in derecesi iki gün içinde vezirliğe yükseltildi ve Şura-i Devlet üyeliğine atandı. Şura-i Devlet üyeleri bu yeni üyeden hiç hoşlanmadılar. Hepsi yaşlı başlı, saygınlığı olan, yönetimde deneyimli kişilerdi. Ama yeni üyeye katlanmak zorundaydılar çünkü Zat-ı Şahane öyle uygun görmüştü. Yeni üyenin asli görevi de Şura-i Devlet'teki işleri yönetmek değil, Medihe Sultan'a eşlik etmekti. Herkes bunun böyle olduğunu biliyordu. Mabeyinciler hemen düğün hazırlıklarına giriştiler. Düğün töreni Medihe Sultan'ın Necip Bey ile birlikte yaşadıkları Balta Limanı Sahil Sarayı'nda yapılacaktı. Yine bütün resmi zevat, hanedan ve Şura-i Devlet üyeleri törene çağrıldılar. Çok görkemli bir düğün düzenlendi. Ferit Bey eşini ilk kez nikah töreninde gördü ve biraz yadırgadı. Medihe Sultan hiç de kafasında canlandırdığı güzellikte bir kadın değildi. Ama çok zarif, duygulu ve akıllı olduğu her halinden belliydi. Medihan'ın oğlu Sami o yıl 7 yaşına gelmişti. Onu da kucakladı. ''Bak oğlum'' dedi, ''bundan sonra ben senin babanım. Sana gerçek babanı aratmayacağım. Seni kendi öz çocuğum gibi seveceğim.'' Sami'nin gözleri doldu. Medihe ise hıçkıra hıçkıra ağladı. Zaten ilk gece Medihe sabaha kadar gözyaşlarını dindiremedi. Yatak odalarında Necip Paşa'nın resmi asılı duruyor ve sanki onları seyrediyordu. Ferit Bey'in adı artık damat Ferit Paşa olmuştu. En önemli görevinin de Medihe'yi mutlu etmek olduğunu biliyordu. Eşinden gizlediği çok önemli bir şey vardı, o da hiç çocuğunun olmayacağını bilmesiydi. Avrupa başkentlerindeki deneyimleri bunu kanıtlamıştı. Ama ne önemi vardı? Medihan'ın oğlu onlara yeterdi. Balta Limanı'ndaki sahil sarayda çok rahat bir yaşam sürdürmeye başladılar. Evlenmelerinden bir ay sonra Ferit Paşa bir akşam Medihe'ye, ''Burada seninle ne kadar mutluyuz biliyorsun. Şura-i Devlet'teki işim de pek zamanımı almıyor. Gitsem de oluyor, gitmesem de. Yalıda cariyelerimiz var, uşaklarımız, aşçılarımız, harem ağalarımız var. Ne dilesek oluyor. Ama bak benim aklımdan ne geçiyor. Seninle bir süre Londra'da yaşasak nasıl olur? Aman Ferit Bey nasıl olur? Aileyi ben nasıl terk ederim? Orada çok sıkılmaz mıyım hiç bilmediğim bir diyarda? Öyle demeyin Medihe Sultan, Londra'yı çok seveceksiniz. Bizim sefarethane de çok güzeldir. İçinde yok yoktur. Salonlar en nadide eşyalarla süslenmiştir. Koltuklar, kanepeler, perdeler, kristal avizeler, yemek takımları. Orası da ufak bir saray gibidir. Hem oğlumuz Sami de orada büyür, İngilizce öğrenir. İngilizce yarın bütün dünyada konuşulan en önemli dil olacaktır. Peki ama Ferit Bey, biz nasıl gideriz İngiltere'ye? Orası çok kolay sultanım efendim. Hünkar hazretlerine siz söylerseniz her şeyin çaresi bulunur. Nasıl yani? Efendim sultanım çok basit. Zat-ı Şahane beni Londra'ya sefir tayin eder, olur biter. Birlikte gideriz. Siz de sefire Medihe Sultan olursunuz. Bu tasarı Medihe'ye pek çekici gelmediyse de eşini kırmamak için ilk fırsatta bunu hünkara açtı. Abdülhamit hiç mi hiç hoşlanmadı bu istekten. Demek ki Ferit Bey saraya damat olmasından şimdiden yararlanmaya kalkıyordu. Zaten kısa zamanda onun ne çıkarcı bir adam olduğunu anlamaya başlamıştı. Hünkâr böyle işleri ve bu çeşit insanları hiç sevmezdi. Suratı asıldı, kaşları çatıldı, sert bir dille, ''Medihacım'' dedi, ''sefarethane mektep değildir. Ben Londra sefirimizden bilgi aldım, oradaki deneyimleri hiç de başarılı değilmiş.'' Bunu sana söylemek istemedim, üzüleceğini biliyordum. Ferit Paşa'yı diplomatik görevlerde kullanmamız galiba doğru olmayacak. Buradaki görevine devam etmekle yetinsin. Ferit bu sözleri duyunca çok bozuldu. Demek ki Londra umudu kesinlikle yok oluyordu. Kendini artık İstanbul yaşamına alıştırması gerekiyordu. Abdülhamit'e de küstü. Zorunluluk olmadıkça kendisiyle karşılaşmak istemiyordu. Ailede en sevdiği insan Mediha'nın kardeşi Şehzade Vahdettin Efendi'ydi. Çünkü o Mediha ile ana baba bir kardeşti. Fırsat çıkınca Vahdettin Efendi'nin Çengelköy'deki köşküne gidip eşiyle birlikte haftalarca kaldıkları oluyordu. Acaba Vahdettin Efendi eniştesini seviyor muydu? Kimse Vahdettin'in Ferit Paşa'ya sempatisi olduğunu sanmıyordu. O da kardeşi Sultanahmet gibi eniştesinin ne çıkarcı olduğunu anlamakta gecikmemişti. Ama Mediha üzülmesin diye durumu idare ediyordu. Ne var ki bir gün durumu idare edemedi. Ferit Paşa'nın Balta Limanı'ndaki sahilhanede cariyelerden biriyle gizli bir ilişkisi olduğu yolunda söylentiler ortaya çıktı. Bunlar pek öyle rastgele söylentiler değildi, yalı bu dedikodularla çalkalanıyordu. Mediha Sultan bir gün kardeşlerini ziyarete gittiği zaman adı dedikodulara karışan cariyenin Ferit Paşa'nın çalışma odasına girdiğini ve orada birkaç saat kaldığını görenler olmuştu. Bahçıvanlardan biri de paşanın cariyeyi kendi yatak odasında sıkıştırdığını pencereden görmüştü. Bu cariyenin son zamanlarda yeni takılar kullandığı ve Lyon ipeklisinden giysiler giydiği bütün yalı halkının dikkatini çekmişti. Paşa bazı akşamlar yazı odasında çalışmak zorunda olduğunu bahane ederek yatak odasına gece yarıları eşi uykudayken dönüyor ve çok yorgun görünüyordu. Bu söylentiler Mediha Sultan'ın da kulağına geldi. Sultan büyük bir düş kırıklığına uğradı ama bunu belli etmemeye çalıştı. O günden sonra kocasını sıkı bir gözetim altına aldı. Gerçekten de paşanın davranışları dedikoduları haklı çıkartacak türdeydi. Balta Limanı sahilhanesindeki dedikoduları sonunda Şehzade Vahdettin Efendi de duydu. Damat Ferit'in yine Çengelköy'deki köşke geldiği günlerin birinde Vahdettin Efendi eniştesine, ''Ferit Bey'' dedi, ''gelin sizinle baş başa şöyle bir bahçeyi dolaşalım.'' ''Elbette efendim, çok memnun olurum. Veliaht Hazretleri bilirsiniz sizin nasihatlarınıza ve önerilerinize her zaman ihtiyacım vardır.'' ''Gelin önce size yeni atlarımı göstereyim, belki biraz ata binip dolaşmak istersiniz.'' ''Evet Veliaht Hazretleri, çok iyi olur.'' Vahdettin Efendi ayağına çizmeler geçirmiş, eline de gümüş işlemeli sedef kakmalı kırbacını almıştı. Ahırların önüne kadar suskunluk içinde yürüdüler. Vahdettin Efendi duyduğu söylentileri deli oluyor, kendi kendine ''Herifi kardeşimizle evlendirdik, kıymetini bilmiyor, alçak adamın gözü hala dışarıda cariyelerde.'' ''Sen kim oluyorsun cariyeleri baştan çıkartacak? Bizim ailede bütün padişahlar, şehzadeler istedikleri kadar kadınla, ikballe, cariyeyle yatıp kalkabilirler. Bu bizim hakkımızdır. Ama aileye giren damatlara böyle bir hak tanıyamayız. Onlar evlendikleri sultanlardan başka bir kadına asla bakamazlar. Hiçbir kızı koyunlarına alamazlar. Dalga geçmek, flört etmek... Cinsel ya da platonik ilişki kurmak damatların geleneklerinde yoktur. Biz onlara böyle bir hak tanıyamayız. Aileden kovarız, basar giderler. Hem gelip hazine-i hanedan emirlerine verilmiş bir yalıda oturacaksın, hem vezir ünvanını alacaksın, hem hiçbir iş yapmayacaksın, ekmek elden su gölden gül gibi yaşayacaksın, hem de karını aldatacaksın. Bizim kanımıza dokunur, o damat denen adamı kulağından tuttuğumuz gibi atarız diye söyleniyordu. Vahdettin Efendi daha fazla dayanamayıp Ferit Bey dedi. Nasıl geçiriyorsunuz zamanınızı Balta Limanı'nda, pek sıkılmıyorsunuz ya. Yalnız da sayılmazsınız. Sizi eğlendirecek çok insan varmış sahilhanenizde. Efendim ben pek sıkılmam, bol bol İngilizce kitap okurum. Bırakın kitapları filan Ferit Bey, siz bana cariyelerden söz edin. Estağfurullah efendim, onları ben görmem bile. Ulan yalancı herif, alçak adam, namus düşmanı. Seni şimdi ayaklarımın altına alır gebertirim. Aman Veliaht Hazretleri, bunlar nasıl sözler? Ben bendeniz, kulunuz, hayatımda hiçbir cariyenin yüzüne bakmış insan değilim. Ne dedin, ne dedin? Şimdi anlatırım sana bir cariyenin yüzüne bakmanın ne olduğunu. Vahdettin Efendi sağ elindeki kırbacı sol eline alarak Ferit Bey'in yanağına okkalı bir Osmanlı tokadı indirdi. Damat paşa kaçmaya kalktı. Bu kez de Vahdettin sol elindeki kırbacı sağ eline alarak eniştesinin sırtına şaklattı. Damat kaçıyor, Vahdettin Efendi onu kendi atları gibi kırbaçlıyordu. Damat paşa bir yandan da yalvarıyordu. Etmeyin, eylemeyin Veliaht Hazretleri. Damat paşa bu kez yüzüne bir kırbaç darbesi yedi. Yanağından kan sızmaya başladı. Vahdettin Efendi, hadi şimdi defol git bakalım dedi, bir daha gözüm görmesin seni. Damat Paşa köşke döndüğü zaman yanağından kan sızıyordu. Alı al mor mor eve girdi. Mediha Sultan, eyvah dedi, size bir şeyler olmuş, kaza mı geçirdiniz? Damat Paşa, evet sultanım dedi, attan düştüm, yüzümü böğürtlenler yırttı. Mediha Sultan hemen cariyelere seslenip kolonya pamuk getirtti. Paşanın yüzünü gözünü sildi, sonra kardeşine seslenerek, Mehmet dedi, koş gel bak, paşa attan düşmüş, hiç söylemiyorsun. Vahdettin Efendi, vah vah çok acıdım demekle yetindi. İçinden de beter olsun alçak herif, canı cehenneme dedi. Damat Paşa için böylece Abdülhamit'ten sonra Vahdettin Efendi'nin kapısı da uzun bir süre için kapanmış oluyordu. Abdülhamit de Ferit Paşa'dan hiç hoşlanmıyor ama Mediha Sultan'ı çok seviyor, onunla ilişkilerini sürdürüyordu. Mediha'nın oğlu Sami büyüyünce hünkâr onu kendisine özel yaver yaptı. Sami Bey törenlerde ve cuma selamlıklarında atıyla padişahın arkasından gidiyor, Yıldız'a gidip geliyordu. Abdülhamit devrilene kadar Damat Paşa'nın sesi hiç duyulmadı. Ama paşa gizli gizli iddiatçılarla işbirliği yapıyor, onları destekliyordu. Bu yüzden de ateşli bir ikinci meşrutiyet yanlısı kesilmişti. 1908'de tahta çıkan Sultan Reşat da Mediha Sultan'ın kardeşiydi. Mediha gidip ağabeyini gördü, eşinin iyi bir göreve getirilmesini istedi. Damat Paşa'nın aklı yine Londra sefirliğindeydi. Mediha Sultan gidip büyük ağabey Sultan Reşat'a bu konuyu açtı. Yeni hünkâr da hiç bu işlere karışmak niyetinde değildi. Kaldı ki Damat Paşa'dan nefret ederdi. İddiatçılar Damat Paşa'yı Ayan Meclisi üyeliğine getirdiler ama o bununla yetinmedi. Gözü hep yükseklerdeydi. Kendine Damadı Şehriyari Meclisi Ayan Azası Ferit Paşa diye bir kartvizit bastırdı. Bu kartın tabii Fransızcasını ve İngilizcesini de yaptırdı. İddiatçılar kendisine yüz vermeyince fena halde bozuldu, küstü ve Hürriyet ve İtilafçılarla anlaştı. Bu parti Kasım 1911'de bir muhalefet partisi olarak kurulmuştu. Yani Enver, Talat ve Cemal Paşalara karşıydı. Partisinin başında Şeyhülislam Hüseyin Hüsnü Efendi, Albay Sadık Bey ve Mustafa Sabri Efendi gibi ikinci sınıf insanlar vardı. Damat Paşa'yı parti başkanlığına getirdiler. Gerçekte bu bir onursal başkanlıktı. Damat Ferid'in geleneksel tembelliği parti örgütlenmesiyle doğrudan ilgilenmesine elverişli değildi. Sırf şan olsun, fiyaka olsun diye parti başkanlığını üstlenmişti. Gerçek amacı iddiatçılardan öce almaktı. Damat Paşa parti başkanı olur olmaz yanına partinin kurucularından 3 kişiyi alarak doğru saraya gitti. Maksadı Sultan Reşat'a kendini ve arkadaşlarını yeni kimlikleriyle tanıtmaktı. Mabeyinde kendilerini baş mabeyinci Lütfi Simavi Bey soğuk bir biçimde karşıladı. Çünkü onun da Damat Paşa'ya hiç sempatisi yoktu. Her zaman kadınlara kendini beğendirmek için yaptığı numaraları toplum içinde de yapmaya kalkınca tiksinti uyandırıyordu. Baş mabeyinci, "Buyurun efendim, size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu. Damat Paşa Zat-ı Şahane'yi görmek istediklerini söyledi. Lütfi Bey, "Kusura bakmayın," dedi. "Zat-ı Şahane şu anda yemek yiyor, kendisini rahatsız edemem. Randevunuz yok galiba. Buyurun biraz istirahat edin, yemekten sonra huzura çıkar durumu arz ederim." Lütfi Bey, Hürriyet ve İtilafçı delegeleri bekleme salonuna aldı ve odasına döndü. Damat Paşa ve arkadaşları salonda 2 saat beklediler. Bu bir çeşit hakaret sayılırdı. Ellerinden gelse baş mabeyinciyi parçalayacaklardı. Sultan Reşat yemeğini bitirip bir güzel de uyku çektikten sonra Lütfi Bey padişahın huzuruna çıkarak şöyle dedi. "Efendimiz, müsaade buyurursanız bazı hususları açıklamak cesaretinde bulunacağım. Madem ki ülkemizde meşrutiyet rejimi yürürlüktedir, hükümdarla partiler arasında hiçbir özel ilişki söz konusu olamaz. Avrupa ülkelerinde yeni kurulan partilerin yöneticileri öyle akıllarına estiği gibi selamsız sabahsız hükümdarın yanına giremezler. Randevu isterler, hükümdar gün verir gider görüşürler. Protokol ve nezaket kuralları bunu gerektirir. Bu yüzden de Damat Ferit Paşa ve arkadaşlarını huzura sokmadım." Sultan Reşat Lütfi Bey'i haklı buldu. Baş mabeyinci 2 saatten beri bekleme odasında sabırsızlanan parti temsilcilerinin yanına giderek şöyle dedi. Şevket Mihap Efendimiz ne istediğinizi soruyorlar. Damat Paşa bu soruya çok bozuldu. Hiç böyle bir davranış beklemiyordu. O kayınbiraderi durumunda olan hünkârın yanına dilediği zaman hiçbir protokol kuralına uymadan girebileceğini sanıyordu. Damat Paşa'nın fena halde rengi attı, sevimsiz yüzü büsbütün çirkinleşti. Buruk bir sesle padişah hazretlerine bağlılık duygularını arz etmek için geldiklerini söyledi. Sonra da Şevket Mihap Efendimiz arada sırada gelen bir damadını böyle saatlerce bekletemezler, bunu yapan sizsiniz dedi. Başmabeyinci tartışmaya girmek istemedi çünkü padişahın istekleri doğrultusunda davrandığını biliyordu. Sultan Reşat da Damat Paşa ve arkadaşlarıyla konuşurken kendilerine çok soğuk davrandı. Paşanın manikürlü tırnaklarından iğreniyordu. Ferit Paşa için padişahla özel bir ilişki kurma umutları artık kesinlikle yok oluyordu. Mediha Sultan cariye olayını unutmuştu artık. Sahilhanede ziyafetler veriliyor, tiyatro oynatılıyor, saz alemleri yapılıyordu. Mediha Sultan yemeklere dekolte elbiselerle çıkıyor, saz ve kahkaha sesleri bütün Balta Limanı'nı sarıyordu. Bu coşkulu hava tatlı tatlı sürerken 1914'te imparatorlukta hiç kimsenin hazırlıklı olmadığı tarihsel bir olay yaşandı. İttihatçılar Almanların yanında Birinci Dünya Savaşı'na katıldılar. Bu olay şöyle oldu. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiği zaman Osmanlı İmparatorluğu tarafsızlığını ilan etmişti. Ama Enver Paşa ve arkadaşları Almanların yanında yer alarak bir koyup on almak istiyorlardı. Oysa halk Trablus ve Balkan savaşları yenilgilerinden sonra hiç de savaş yanlısı değildi. Osmanlılar ancak bir saldırıya uğrarlarsa savaşa girebilecek durumdaydı. İşte bu sıralarda Akdeniz'de İngiliz ve Fransız donanmaları tarafından sıkı bir izlenmeye alınan Goben ve Breslau adlı iki Alman zırhlısı Çanakkale Boğazı'na sığındılar. Osmanlı yönetimi de bunlara sahip çıktı. Bu zırhlıların satın alındığını öne sürdüler. Bu nasıl bir satın almaydı? Zırhlıları Alman denizciler kullanıyordu, Türklerin hiçbir sorumluluğu yoktu. Derken zırhlılar İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı ve Rus kıyılarını bombaladı. Artık bunun hiç su götürür yanı kalmamıştı. Osmanlı İmparatorluğu büyük bir provokasyonla Almanların yanında savaşa katılmış oluyordu. Zırhlılardan birinin adı Yavuz oldu, ötekinin de Hamidiye. Yani İttihatçılar iki zırhlı karşılığı imparatorluğu savaşa sokmuş oluyorlardı. Bu işten ne hükümetin haberi vardı ne de hünkârın. Kararı tek başına Harbiye Nazırı Enver Paşa vermişti. Sadrazam Sait Halim Paşa neler olup bittiğinin pek farkında değildi.